أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Evet, inşallah bu akşam masumiyet, yani peygamberlerin ve resulların başta olmak üzere ve ardından Ehl-i Beyt imamları salavatullahi ve selamu aleyhimin masumiyet konusunu istiyorum inşallah başlatalım bu bahsi. Ve masumiyet ilk başta peygamberlerle ilgili bölüm işleyeceğiz. Sohbetimizi ilk başta masumiyetten, yani peygamberler masumdur derken bu masumiyetten ne anlıyoruz? Bunu iyice bir tasavvur ederek başlayalım. Çünkü eğer bir konunun tasavvurunu iyi yapar isekse, o zaman o konunun izanında, tasdikinde de önümüz açılır. Konunu iyi tasavvur edilmediği takdirde neyi tartışıyoruz, neyi savunuyoruz, ne demek istiyoruz, buradan ne anlıyoruz, bu konu belli olmadığı takdirde tartışmalar bir kör düğme, kör dövüşe dönüşmüş olur aslında. Onun için ilk başta istiyorum ki biz masumiyetin biliyorsunuz ki birinci derecede savunucusu Ehl-i Beyt ekoludur. Aslında hatta kelam ilminde özellikle oryantalistler bu konuyu bir bahis konusu yapmışlar ki, yani bu masumiyet tartışması akaid ilimlerine nasıl girmiş, ne zaman girmiş, nasıl başlamış, bunun menşei neredendir, nasıl olmuş mesela akaid bahsinde peygamberlerin masumiyeti gündeme gelmiş, bunun acaba menşei eski mesela dinlerde, Yahudilikte, Hristiyanlıkta, onların kelamında böyle bir bahs söz konusu mu? Onlar peygamberleri konusunda masumiyet tartışması var mı? Onlarda inanç var mı, böyle bir şey? Burada zahiren budur ki mesela Yahudiyette ve arz edeyim ki Hristiyanlıkta böyle bir tartışma söz konusu değil. Zaten Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. Onun masumiyetin üstünde bir makam ona kaydediler. Arz edeyim ki şeyler ise, Yahudiler ise de onlar peygamberleri konusunda çok kötü bir düşüncelere sahiptirler. Yani çok kötü nispetler peygamberlere vermektedirler. Yani peygamberleri masum olarak görmüyorlar Yahudiler. Dolayısıyla peki bu İslam dünyasında bu bahs başlamıştır. Öyle anlaşılıyorlar. Yani İslam aleminde, İslam uleması arasında masumiyet bahsi gündeme gelmiş. Peki bunu kim başlatmış? Mesela kelam ilminde, Allah'ın kelamı konusunda biz bahsede işaret ettiği ya, mesela kelam ilminin bahsini belki de ilk başta Mesihiler Müslümanlar arasında bir şüphe olarak ortaya çıkarmışlar ve bu şekilde bu bahs başlamıştır. Masumiyet bahsi nasıl başlamıştır? Burada az edeyim ki genellikle bu görüş üzerinde duruyorlar ki bu bahsi özellikle Ehl-i Beyt akolunun düşüncesinin bir yansımasıdır. Çünkü Ehl-i Beyt akolunda peygamberden sonraki imamet makamında gelen kişide şartlardan birisi masumiyettir, olması gerekiyor. Bu imamet makamında oturan kişi gerek masum olmalıdır fikri olunca, bu ilk bahs peygamberler bahsine de, yani peygamberliğe sirayet edildi. Dolayısıyla hem peygamberlerdeki masumiyet ve hem de imametteki masumiyet bahsi İslam dünyasında ortaya çıkmış oldu. Peki masumiyetten ne kastediliyor? Yani masum peygamberler masumdur derken ne anlıyorlar? Ne anlıyoruz? İlk önce kelimenin lügat anlamından beni masum aseme Arapça kökünden, yani korumaktır. Asemehullah, Allah korudu diyoruz. Allah asemehullah, yani Allah onu korudu. İ'teseme, korundu. İ'teseme billah, yani Allah'ın korumasıyla korundu. Masum, bir şekilde iki anlam ifade ediyor. Yani iki boyutu var. Bir Allah'ın koruduğu, bir de korunan kişi. Hem Allah koruyor onu, hem de o kendisi de korunur. Peki neden korunur? Kendisi ve Allah'ın korunması ve kendisinin korunması, ilk başta bütün günahlardan, bütün eksikliklerden, yani bütün ayıp olan şeylerden, günah addedilen, haram olan, yasak olan, Allah'ın masiyetten, isyandan, Allah'a isyan etmek. İsyan da ister günaha müptela olmak veyahut da farzı, vazifeyi yerine getirmemek. Allah'a isyandan korunan kimsedir. Hayatında Allah'a isyan etmez. Ne bir günah işler, ne de ki bir görevi ihmal eder. Görevi mutlaka yerine getirir, günahtan mutlaka sakınır. En la yarakumullah fima nehakum ve en la yefkudekum fima merakum. Allah onu yasak alanda görmez ve emir alanında da kayıp bulmaz. Böyle bir kimse. İkincisi, hatadan, unutkanlıktan, yanılgıdan, yanılgısı da yok. Yanılmıyor da. Asla bir hatası olmaz, asla bir unutması olmaz. Bir şeyde yanlışlığı olmuyor. Masumiyet derken Ehl-i Beyt Ekol bunu anlıyor. Masumiyetli peygamberler masumdur derken Ehl-i Beyt'in ekolunu getirdiği tarif budur. Diyor yani bu hem isyana karşı masumdur, hem de hata ve nisyana karşı masumdur. Peki bunu daha sonra açacağız. Bu Ehl-i Beyt ekolunun anlattığıdır. Diğer ekolların buradan ne anladıklarını daha sonra izah edeceğiz. Ehl-i Beyt ekolunun büyük şahsiyetlerinden, yani bu ilimde uzman şahsiyetlerinin bir bazı sözlerini burada istiyorum ilk başta bir tercüme edeyim, yani metini okuyup tercüme edeyim ki konu tam bir vuzuha kavuşsun. Mesela Ehl-i Beyt ekolunda bu alanda, yani itikat alanında mihver sayılacak şahsiyetlerden birisi Şeyh Mufid'dir. Bir diğeri de Allame-i Hilli denilen şahsiyettir. Bir diğeri Şeyh Tusi'dir. Şeyh Tusi. Ben Şeyh Mufid'in ibaretini bir önce arz edeyim. Şeyh Mufid diyor ki masumiyet, ismet, lütfun yef'aluhullahu teala bil mukellef bihaysu temne'u minhu vuku'el masiye ve terket ta'e me'a kudretihi aleyhima. Masumiyet bir ilaha lütuftur mükellef hakkında. Teklife girmiş bir insan hakkındaki, mükellef hakkındaki bir ilaha lütuftur. Her kim bu ilaha lütfen mezhar kalarsa, bu ilaha lütuf sayesinde oluşan masumiyetle, bu masumiyet onu masiyette düşmekten korur, itaati terk etmeye de engel olur ve bu masiyete düşmeye ve itaati terk etmeye gücü olduğu halde, yani kudreti dahilinde olduğu halde, masiyet işleyebildiği halde işlemez. İtaati etmemeye gücü yettiği halde itaat etmemek yapmaz. Neyin ki mecbur olur. Yok, mecburiyet yoktur. Allame-i Helli bunu biraz daha ileri götürmüş. Demiş ki, masumiyet sadece fiili olarak terk etmek, yani masiyete düşmemek ve vazifeyi terk etmemek değil. Daha ilerisi var. Nedir? Bir ilahi lütuftur, gizli bir ilahi lütuftur ki, Allah onu bir mükellefe o lütufta bulunursa, la yekunu lehu daim ila terki ta'e ve irtikabil masiye. Artık asla onun zihninde, onun benliğinde günaha işleme dürtüsü ve vazifeyi terk etme dürtüsü olmaz. Böyle bir azmi olmaz. Böyle bir zihniyeti olmaz. Zihninden geçmez. Ben bu günahı işleyeyim, günah işlemek aslında zihnine gelmez. Böyle bir meyil onda oluşmaz. Ve kudreti de var yani. Kudret elinden alınmaz. Ama öyle bir şahsiyet konumuna gelir ki aslında artık onun zihninde günah veyahut da vazifeyi ihmal etme gibi bir düşünce oluşmaz. Son ulemadan da ikisinden örnek vereyim. Birisini Şeyh Muhammed Muzaffer denilen şahsiyet, onun biraz daha detaylandırmış, onu arz edeyim. Bir de büyük şahsiyet, büyük üstad arz edeyim ki Hasanzade Amiri'den örnek vereyim. Buyuruyorlar ki Şeyh Murtaza Muzaffer, masumiyet bütün günahlardan, bütün isyanlardan, büyük ve küçük ve bütün hatalardan ve unutkanlıklardan uzak olmaktır. Aklen bunlar zorunlu değil, olabilir ama öyledir ki bütün bunlardan hepsi masum olan kimse uzaktır. Hatta daha ötesi, hatta mubah olsa bile şahsiyete, büyüklüğe, mürüvvete aykırı olan mubahlardan bile uzak olur. Mesela bir büyük şahsiyetin çarşıda elini alıp yemek yemezsin sen diyen, böyle sokaklarda bağıra bağıra konuşması. Bağıra bağıra konuşmak haram değil mi sen? Konuş. Bu gibi şahsiyet kırıcı mubahlardan bile uzak olur. Hasanzade Amiri ise ibaretini bulsam, evet. Galiba buraya almamışım ibaretini. Velhasıl masumiyet insanın şahsiyetinde oluşan bir kabiliyettir, bir melekedir. Yani insana, ruhuna yerleşen bir özelliktir. Bu özellik öyle bir özelliktir ki o ruha yerleşirse bu dediğimiz durumlar ortaya çıkar bu insanda. Ki mesela nasıl ki diğer özellikler de böyledir. Mesela cömert insanın ruhuna cömertlik özelliği var ise cömertliği çok rahatlıkla yapar. Değil mi? Aynen cömertlik özelliği gibi. Masumiyet de ruhta oluşan böyle bir özelliktir. O insanın ruhunda bu özellik meydana geliyor ki artık asla isyan namına, hata namına ve vasfeyi ihmal namına, unutkanlık namına bu gibi haller artık bu insanın da oluşmaz. Bu insan bir başka bir boyut şahsiyeti kazanmış olur. Bu melekeyi oluşturan sebep nedir? Bu melekenin oluşmasında temel iki tane ilimdir. Yani insana masumiyeti veren, bu özelliği insana veren iki tane ilimdir. Bu iki ilme sahip olan bir insan tabii olarak, kaçınılmaz olarak masumdur. Neyin ki mecburdur. Yani şahsiyeti bir boyut kazanır ki artık bu insan günahların, yanlışların etrafına asla gitmez. Gitmeyi bile zihninden geçirmez. Hangi iki tane ilim? Mesela birinci ilim, ben burada birinci olarak katetmişim. Bütün işlerin, bütün olayların, bütün durumların akıbetini %100 yakini olarak net görürcesine bilmek. Bütün olayların akıbetini, bütün hareketlerin akıbetini, bütün işlerin akıbetini, bu işin sonucu nedir? Bu iş ne etki bırakır? Bir günahın sonu nedir? Bir günah ne gibi bir etkiler bırakır? Sonucu nedir, eseri nedir? Bir vazifenin yapılmasının ve yapılmamasının, bir itaatin yapılıp yapılmamasının sonuçlarını aynen biz nasıl geceyi şu anda hissediyoruz, görüyoruz, şahidiz. O da eğer ilim mertebesinde bu konuma gelirse bir insan ilmul yakin hatta hakkul yakin. Olayların sonucunu aynen gündüz gibi şahit olursa. Böyle bir insan artık çünkü olayların, işlerin akıbetini, iç yüzünü, mahiyetini, sonucunu %100 emin olduğundan dolayı, neyin ne sonuç doğurduğunu tamamıyla gördüğünden dolayı ve öte taraftan haramların küçük ve büyük fark etmez, küçük ve büyük bütün haramların sonucunun ne kadar kötü olduğunu gördüğünden dolayı, yaşadığından dolayı bizatihi asla o haramın yanına uzaklaşmayı zihninden bile geçirmez. Ve vazifenin yapılmasının sonucunu ne olduğunu ve terkinin de ne büyük kayıp olduğunu bizatihi gördüğünden dolayı, ona şahit olduğundan dolayı onu asla ihmal etmek zihninden bile geçmez. Bu gibi bir ilimi biz kendi dünyamızda da, yaşantımızda da bir ölçüde biz bunları yaşıyoruz. böyle ilim, bu ilmin bu kadar yakini bir ilmi kendi hayatımızda var azdan çoktan biz. Mesela diyelim ki bir elektrikçi mesela biliyor ki bu teldeki voltaj mesela 40 bin civarında voltaj var. Ona dokunanı simsiyah yakıp kül eder. Hiç aklından geçirir mi ki ona elini bir orada şey yaparken, arızayı giderirken, ama buraya bir elime dokunayım böyle. Belki büsbütün o elektrikçi ki mesela çıkmış o tele, orada 40 bin civarında voltajdan akım var. Bütün gücüyle tedbir alır ki olmuyor, birden ben dikkatsizliğim olur da bir zerre birden ben ona kapılırım diye bütün emniyet tedbirlerini alır. Tam bir yani gözünü dört açarak işine koyulur. O zaman bu elektrikçi bu konuya karşı nedir? Bu bilgisi masumiyet getirmiş ona. Ya mesela diyelim ki bu zehirli kazların mesela insanı zehri öldürüyor mesela her dal kazı gibi filan. Bu gazı insan istişmam ederse, teneffüs ettiği anda biliyor ki bu insan artık ne oldu? Mahvolacak. Hiç aklından gider mi ki ha biz gidelim bir hardal kazı biraz da onun teneffüs edelim. Hardal kazı odasına girelim. İnsanın aklından bile gelmez. Arz edeyim ki doktor mesela diyelim ki bir takım hastalıkları mesela diyelim ki bulaşıcı çarası olmayan hastalıklara karşı o hastalıkların yıkandığı, onların elbisesinin yıkandığı suyu bir hala bundan biz yemek yapalım diye bir zihninden geçer mi? Geçmez böyle şey. Buna karşı masumiyet var. Eğer verici Allah Tebareke Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki eğer onlar لَوْ تَعْلَوْنَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَهِينَ eğer bu ilmi yakına oluşursa cehennem onun o amelin sonucu gözünün önündedir. Bu insan artık mümkün değil. Böyle bir bilgiye sahip olan insan kesinlikle bu insan masumdur. Birinci bilgi bu. Bu bilginin nitekim biz masumlardan bu konuda bize şeyler var mesela, izahatları var, masumiyetlerini bize anlatırken bazı hadislerde bunu anlıyoruz. Ben iki tane hadis burada örnek vereceğim. Birisi İmam Sadık Aleyhisselam'la. Diyor ki لَوْ كُشِبَ الْغِتَى عَلَى النَّاسِ eğer insanlardan o perde alınırsa ve bakıp hakikati görürlerse neyin? İlâ vesli mâ beynallâh beynel mu'minin mu'min. Mu'minle Allah arasındaki o bağı, o ilişkilerin sonuçlarını görürse haza'at lil mu'min rikâbuhum o mu'min artık istikbar gibi, isyan gibi böyle bir şey yok. Boynu tamamıyla huzu eder, eğilir. Ve tesehhelet lehu umuruhum. Bütün vazifeler, bütün görevler ona baldan tatlı gelir, kolay gelir, zor gelmez. Ve lanet lehum taatuhum. Taatler ona çok yumuşak olur. Ağır gelmez, zor gelmez. Bu ne sebeple bu duruma gelir? Bu bilgi bunu böyle insanı hamurlaştırır. Yani sertlik, kabarık her şey giderir. Ruhta kabarık kalmıyor ki. Hele bir de bir yanlış yapabilsin. Yapma fikri onda olsun. Arz edeyim ki yine İmam Musa'yı Kazım Aleyhisselam'dan bir sözdür. Diyor ki Eymullah, and olsun Allah'a, lov kuşifel gıta, eğer perde kalkarsa, leşşugile muhsinun bihsanihi ve musiun bi'isati. Perde kalkanda o iyi insan, daha fakat işi bu olar ki iyiliğini biraz da artırsın. Mümkün olduğu kadar. Yani iyi de yarışabildiği kadar yarışsın. Kötülüğü olan da neydim de bunun elinden kurtulun diye bu kötülüğün elinden. Bütün ham ve gammi o kötülükten kurtulmak olur. Niye bu yanlışlar, isyan yani hatalar oluyor? Çünkü o bilgi yok. Geçen hafta İmam Ali Aleyhisselam'ın hutbesine işaret ettim. Ki bir daha unutuyor, okuyacağım yani. İmam Ali Aleyhisselam masumiyeti. Niye Ali masumdur? Çünkü o ilmi sayesinde bak dünyayı nasıl görmüştü. Ne diyordu? Diyordu ki eğer bu 7 kat gökleri ve bütün felekleriyle birlikte bana verseniz ki bir karıncanın ağzındaki götürdüğü arpa tanesini alayım almam. Niye? Çünkü bende bir bilgi var ki bu bilgi dünyayı size tatlıdır, güzeldir, lezizdir, imrendirilen bir şeydi ama bana bu bilgi dünyayı en çirkin yapmış. En nefret edici bir şey olmuş dünya benim nezdimde. Niye? Çünkü dünya benim nezdimde en değersiz. Size göre dünya değerdir değil mi? Dünya sahibi olmak bir değer. Bende değer, dünyanın değeri yok. Ne? Hiçbir şey. Değersiz ne olabilir? Yani bir çöp değersiz. Bir tane şeyin, mesela İmam Aleyhisselam tabiriyle çekirgenin ağzında gevelediği ve attığı bir yaprak ne olur? Ne kadar değer olur? Hiçbir değeri yok. Dünya bana göre bundan da değersiz. Peki siz nefret edici, en nefret edici şey nedir? İnsan böyle nefret edip kaçar. Bana göre diyor ki o cüzamlı, hem de bütün her tarafını cüzam sarmış domuzun bedeninden akan terden daha nefret edicidir. Acı şey. Siz acılan insanın ağzını dilini parçalayan. Bana dünya öyle acıdır ki o Ebu Cehil karpuzundan da acıdır. Bu ilim bu şeyi, bakışı böyle yapmış. Şimdi bu insana diyen ki kardeşim ben sana dünyayı vereyim, sarayı vereyim, evi vereyim, parkı vereyim, hükümeti vereyim, ne? Bir şey yok ki. Bak onu, o ona hiç bakmıyor ki. Bu masumlu tabi olarak bu ilim. Böyle bir ilim sonucu masumiyettir. Bu birinci ilim. Nedir ilim? Yani işlerin iç yüzünü, akıbetinin bilgisi. Bir insanda varsa o doğal olarak, tabi olarak, kaçınılmaz olarak masum olur. Kimse onu zorlamaz. Başında bir zorlayıcı güç yok. O kendisi artık bir farklı boyuta girmiştir. İkinci ilim ise marifetullah. Yaratanı bilmek. İşlerin de akıbetini bilir, bir de işin sahibini bilmek. Bu azameti görüp de ona vurulmayan, ona aşık olmayan, ona kapılmayan, ona feda olmayan olabilir mi ki? Değil mi? O azameti görmüş, artık o demiş ki benim yarım sensin. Bir şey daha bak, bitti gitti daha. Allah onun yaridir. Daha olabilir mi ki? O sevginin, o azametin, o marifetin karşısında onun isteğini, onun emrini, onu bırakıp da başka bir şey tercih etsin. Mümkün değil. O marifetullah. Vecettuke ehlen. Ahil buldum seni kulluğa. Bu marif, hazır nazır. Sevgilisi, o mehbubu, o her şeyin maşugu önünde hazır. Nazır, onunla beraber, onunla iç içe, onun yanında bir değerlen değersiz şeylere bakma olur mu? Ancak artık ona bakışıdır. Bugün duada okuyorduk ya. Ne okuyorduk diyorduk ki, eğer beni ayırırsansa, az evvel sabretsem bile, senden ayrılığa nasıl sabrederim? Değil mi? Duayı kumi. Onu haklı olarak söylüyorum. Marifet. Biz o papaganlar gibi söylüyoruz. O da işin gerçeğini söylüyor. Biz papagan. Neydi papaganlık da böyle bir hünerdi yani. Onların papagan olmak da bir hünerdi ama. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki onlara papagan olmak Allah bize nasip ediyor. Dolayısıyla bu iki ilim insanda o masumiyet özelliğini oluşturur. İşte Şia diyor ki, kardeşlerim, peygamberlerde ve keza imamda bu iki ilim var. Bu iki ilim olan insan ancak ve ancak masum olur. Ne zamandan hayatının ne zamandan bir ilim onda varsa, ne zamandan var? Diyor bakalım diyor peygamberlere. Allah ne zamandan peygamberlere bu ilimleri veriyor? Diyor ki bakınız diyor Kur'an-ı Kerim'in fikrine bak, Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala buyuruyor ki biz bunları seçtik. İnnallaha istefa Ademe ve Nuhan ve ala İbrahim ve ala İmran alel alemin. Ne zamandan seçipti? Varlıklarının ilk başından, ilk yaratılışından itibaren seçir onları. Öyle değil ki mesela bir süre bunları başıboş bırakıp bunlar mesela diyelim otelde yani başka insanlar gibi onun bunun kapısındaydılar da sonra da dedi ki bir kura attı mesela şansa bunların ismi çıktı bunları seçelim. Kur'an diyor ki biz bunları ilk baştan seçtik. Adem'i ilk yarattığı andan seçiyor. Peygamberi ilk yarattığı andan seçiyor. Bütün peygamberler böyledir. Kur'an-ı Kerim'de bakalım. Örnek mesela. Allah buyuruyor ki ve innehum indena le minel mustafinel ahyar. Onlar bizim katımızda seçilmiş ve o hayırlı kılınmış hayırlıkla yani ihtiyar edilmiş, benimsenmiş insanlardılar. Arz edeyim ki Sad suresinde 47. ayet idi. Peki ne zamandan? Varlıkların ilk başından. Örnekleri var mı? Var bakınız mı sen? Diyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hakkında ne diyor? Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ubesu selam bana. Hazreti Zekeriya da Yahya da. Vesselamun aleyhi. Yevme vulide. Yevme yemutu. Ve yevme yub'asu. Doğduğu gün. Öldüğü gün. Dirilecek. Yani doğduğu günden beri seçilmiş. Yani ya Yahya hudul kitab bi kuvve ve ateynahul hukme sabiyya. Çocukken ona biz hikmet verdik. İsa Aleyhisselam diyor ki inni ana Abdullah. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum beşikteyken. أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. Bana kitap verir, ben nebi kılmış, beni mübarek kılmış. Henüz peygamberlik görevi almamış İsa beşikte. Seçilmişlik. Bu değil ki peygamber olduğu andan itibaren seçilir. İlk varlığından itibaren seçilmiştir. Kur'an'ın mantığı budur. Dolayısıyla Şia diyor ki, peygamberler seçilmişler. Ömürlerinin ilk başından sonlarına kadar bunlar bu ilahi inayete mazhardırlar. Ma'rifetullah onlarda var. İşlerin akıbetine dair ilim onlarda aynen var. Hala görev, peygamberlik görevi, imamet görevi de gelirse bu artı bir bilgi, artı bir değer katıyor. O gelmeden önce de yine bunlar seçilmişlerdir. Dolayısıyla masumdurlar. Ömürlerinin başından sonuna kadar. Kur'an bunu diyor. Kur'an'da bunu anlıyoruz. Peki diğer Müslüman kardeşlerimiz ne diyorlar? Diğer Müslüman kardeşlerimize gelince burada ilk önce peygamberlerin hangi alanlarda masum olabileceklerini dört alan burada bahs konusu. Dört alanda bahs yapıyorlar. Bir, itikat alanı. İnanç alanında acaba peygamberler masumdurlar değiller mi? Eğer masumdurlarsa ne zaman? İki, tebliğ alanı. Yani peygamber ya görev var, peygamberi mesaj ala, mesaj vere. Mesaj alıp ve mesajını dağıt. Yaymak alanında. Masumiyeti var mı yok mu? Varsa ne kadardı ne zamanla? Üç, hüküm verme, bir fikir açıklama, düşünce ortaya koyma, bir fetva verme, hakemlik yapmak alanlarında masumiyetleri var mı yok mu? Dört, eylem, davranış, biçim, hareket, yaşantısı, yemesi, içmesi, uyuması, kalkması, gezmesi, konuşması. Bu alanlarda, bunlarda masumiyet var mı yok? Bütün bu alanları diğer Müslüman kardeşlerimiz tartışma alanı yapmışlar. Ehl-i Beyt'ten kopmak gerçekten de körlük etmiş adamlara. Bazı yerlerde de bulmuşlar bazı şeyler ama ne yapalım? İşin tamamını bulmayınca ne var ki? Ne yapsın? İtikat alanında demişler ki evet peygamber olmaz müşrik olsun. Evet peygamberler mutlaka müvehhidlerdendir. Yani peygamber olmadan da önce yine müvehhidiler peygamberler. Burada biz de diyoruz peygamberler masumdurlar. Tebliğ alanına gelince peygamberdir ya. Allah'tan mesaj alacak, mesaj tanıyacak. Orada da masumdurlar, bilerek yanlış, yalan söylemezler, Allah'a iftira atmazlar. Ama bazen de hatalar olur yani, farkında olmadan. Garanik olayı var ya, peygamber namaz kılırdı, var, ayet okuyordu birden o Necm suresini, şeytan araya girdi ya peygamberin diline, haşa haşa haşa. Ne bedbaht insanlar. Tilkel garanikil ulam. Bunlar o ilk büyüklerdi diye putları. Sonra Cebrail geldi uyar dedi. Yani ne konuşuyorsun? Bunu niye kendi yanından dedin? Dedi farkına varmadın. Şeytan aldattı. Farkına varmadan olur hatalar ama bilerekten yalan konuşmazdı. Hüküm konusunda fetva verecek, hakemlik edecek. Orada da hata etmezler. Yok, orada da hata etmezler. Ama amele gelince, az edeyim ki, orada diğer kardeşlerimizin üç tane görüşleri var. Şia'nınki belli dedi. Şia daha demeye gerek yok. Şia Ne yaptı? Dedi ki masumdur. Bütün bağlamlarda şey baştan sözü söyledi, bitti. Peki sizler ne diyorsunuz? Bir Mutezile demiş ki peygamberlere, peygamberden önce kebire günah işlemek, yani buluğ çağına geldikten sonra. Peygamberlere buluğ çağına geldikten sonra kebire günah işlemezler, bilerekten. Ama seğire günahları işleyerler. Ama seğireden de o çok böyle insanın şahsiyetini düşüren şeyler var ya, mesela çok artık adi insanlar ancak baş vurabileceği işleri yapmazlar. Ama bazı seğire günahları işlerler. Bu Mutezile'nin görüşü. Peygamber olmadan da önce, peygamber olduktan da sonra büyük günah işlemez ama küçük günah işler. Az edeyim ki küçük günah da galiba sehven işler. Eşaireye, sünnetin ikinci ekolu eşairedir. Onlar da diyorlar ki peygamber olduktan sonra ne büyük günah işler ne de bilerekten küçük günah işler. Ama sehven işleyebilir. Sehven hem büyük günah işleyebilir hem de küçük günah. Sehven. Farkına olmadan. Peki peygamber olmadan önce? İşleyer. Hem büyüğünü de hem küçüğünü de. Bu da ikinci. Onların bir daha kötüleri var. O da o selefiler. Mesela peygamber olsun olmaz. Hem büyük günah işliyor, hem küçük günah. Mesela peygamber de bizim için bir şey. Nasıl biz bazen büyük günahta işliyoruz, küçük günahta, onlar da öyle değil. Hiç farkı söz konusu değil. Heşviye, selefiye. Bu da onların görüşü. Peki, arz edeyim ki biz artık daha fazla izah etmiyorum bu konuyu. Malum oldu ki Ehl-i Beyt ekolunda görüşü bu Kur'an-ı Kerim'e istinaden. Evet, akıl, ben daha bu konunun tasavvurunu arz ediyorum. Tasavvurunu iyi yapalım, sonra delillere geçeceğiz. Bu konuyu aklen ve naklen inceleyeceğiz. Ki göreceğiz ki ya bizim Kur'an ve akılda bu iddiamız ispatlanır mı, ispatlanmaz mı? Ben aldığım notlardan geçiyorum, sadece sonucunu arz ediyorum, sözümü tamamlıyorum. O halde Şia'ya göre, çünkü peygamberler Allah'ın seçtiği kullar, beğendiği kullardır diye saf, istefa özde saflıktan gelen, saf kıldığı, yani berrak, temiz kıldığı kullar olduğundan dolayı bu seçişi de çocukluk döneminden, dünyaya gelişlerinden ta ömürlerinin sonuna kadar devam ettiğinden dolayı ve aslında peygamberler sırat-ı müstakimde olduklarından dolayı asla bunlar günah işlemezler. Hata yapmazlar. Bunlar sadece bu sırat-ı müstakimde yarışırlar. Allah onlar hakkında buyuruyor ki innehum kanu yusari'una fil hayrat. Peygamberlerden bahsediyor. İsimlerini anıyor. Sonra şu cümle. Onlar suratla koşuyorlar hayırlarda, hayırlarda. Ve bizi çağırırlar, dua ederler. Hem rağbet hem korku içerisinde. Ve bize karşı kanu lena havşiyayin. Huşu halindedirler. Asla istikbarları yoktur. Dik başlıkları bize karşı asla yoktur. Tam teslimiyet içerisindedirler. Peygamberlerin demek ki işi evvelden, hayatlarının evvelinden ahırına kadar sırat-ı müstakimde koşuşmaktır. Ve hayırda yarışmaktır. Es-sabikun, es-sabikun. Ve ama bunlar ne yaparlarsa sırat-ı müstakimdediler. Sırat-ı müstakimde hepsi ayrı derecede mi koşur? Yarışta hepsi bir mi? Yok. Birisi çok ileri koşur. İleriden koşur. Birisi biraz daldan gider. Bunların derecelenmesi bu yarışı belirleyir. Yarışta biraz geri kalan kendisini günahkar hissedir, pişmanlık duyur. Mesela ileri gidemedim diye yalvarır, yakarır, gözyaşı dökür. Ya Rabbi beni bağışla, ben niye bunu böyle oldum, niye geri kaldım gibisinden. Ama ileri giden de mükafatını alır. İşte peygamberlerin bir kısmına fazileti bu yarışmak. Tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Bazısı bazısına üstünlük kazanır bu yarış sayesinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala peygamberleri tanıtırken bazen onları belli vasıflarından değil. İnnehu kâne sab, yani mesela evvâben, muhlesen, halisen, ne'mel abd, ne güzel kul, sabreden, çok sabreden, her birisinin bir vasfından onu tanıtır. Birisi bakır sanki Hazreti Eyyub'dur, sabırda çok ileri gider. Birisi bakırsan Hazreti Nuh'dur, hilimde, halim sıfatı onun çok öne çıkır. Birisi şecaatte Hazreti İbrahim gibi. Birisi ilimde, vasıfları bu yarışta, hayırda hangisi ne kadar ileri gidirse. Böylece bunların makam ve dereceleri ne olur? Ortaya çıkmış olur. Ulul azm olur, şey olur ve istiğfarları, tövbeleri, yakarışları, günahları hepsi bu sırat-ı müstakim içerisindedir. Asla sırat-ı müstakimden dışarıya ayaklarını koymazlar. Sırat-ı müstakimin sahipleridirler. İşte peygamberler masumiyeti budur Şia. Bunu biz iddia ediyoruz. Kur'an'dan bunu anlıyoruz. Şimdi akıl da bunu söylüyor. Bu iddiamızı inşallah bir sonraki bahslarımızda gitgide nedir? Derinleştireceğiz. Ve o kardeşlerimizin de ne kadar bu hakikatlerden uzak kaldığını böylece görmüş olacağız. Bu kadarını yeterim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e ve aleyhi ve sellem.